Ayrım 10, sayfa 171. Akşamın geç saatleriydi. Bomboş kilisede kendine işler yaratıyordu Don Camillo. Çarmıha gerili İsa'nın bir kolunda tahtanın çatladığını keşfettiğinden mihrabın son basamağına bir merdiven koymuş, çatlağı alçıyla doldurmuştu. Çatlakta beliren alçının beyazlığını bir parça kahverengi boyayla kapatıyordu şimdi. Bir an içini çektiğini duyan Hazreti İsa alçak sesle sordu. ''Hayrola Don Camillo, son günlerde pek kendinde değilsin. Kendini iyi hissetmiyor musun? Grip mi oldun yoksa?'' Don Camillo başı önünde itiraf etti. ''Hayır efendimiz, korkuyorum.''
''Korkuyor musun? Neden korkuyorsun Allah aşkına?''
''Bilmiyorum, neden korktuğumu bilseydim korkuya kapılmazdım.'' diye karşılık verdi Don Camillo. ''Bir şeyler yolunda gitmiyor, kötü bir şeyler var havada. Buna karşı kendimi koruyamam. Silahlı 20 adam üstüme saldırsa korkmazdım gene. Onlar 20 kişi, bense yalnız başıma ve silahsız olduğum için öfkelenirdim yalnız. Kendimi denizde bulsaydım, üstelik yüzme de bilmeseydim, buyur bakalım birkaç dakika içinde bir kedi yavrusu gibi boğulacaksın diye düşünürdüm. Çok canım sıkılırdı ama gene de korkmazdım. İnsan tehlikenin ne olduğunu anlarsa korkmaz. Hissedilen ama ne olduğu bilinmeyen tehlikedir insanı korkutan. Gözleri bağlı, bilinmeyen bir yolda yürümek gibi korkunç bir duygudur.
Tanrı'ya imanını mı yitirdin Don Camillo?
Damihi animam, caetera tolle. Ruh Tanrı'nın ama beden toprağındır. İman büyük bir şey, benim korkumsa maddi bir korku yalnızca. Sonsuz bir imanım olsa bile 10 gün bir şey içmeyeyim, susarım. İman bu susuzluğa, Tanrı beni sınıyor diye düşünerek soğukkanlılıkla katlanmama yardım eder ancak. Size olan sevgim uğruna bunun gibi binlerce korku çekmeye hazırım efendimiz. Ama neyleyim ki, korkuyorum işte.
Hazreti İsa gülümsedi.
Gözünüzde küçüldün mü efendimiz?
Hayır Don Camillo, korkmasaydın cesaretinin ne değeri kalırdı ki?
Don Camillo özenerek çarmıha gerili İsa'yı boyamayı sürdürdü. Fırçası tahtanın üstünde gidip gelirken gözlerini Hazreti İsa'nın çivilenmiş eline dikmişti. Bir an el canlanmış gibi geldi kendisine. Aynı anda da patlayan bir silahın sesi yankılandı kilisenin içinde. Yandaki küçük kiliseciğin penceresinden ateş etmişti birisi. Bir köpek avladı, onu bir başkası izledi. Uzaklardan bir makineli tüfeğin kısa süren kükreyişi duyuldu. Yeniden bir sessizlik çöktü. Don Camillo korkulu gözlerini Hazreti İsa'nın yüzüne dikti.
Efendimiz dedi,
elinizi alnımda hissettim.
Düş görmüşsün Don Camillo.
Don Camillo başını eğip gözlerini Hazreti İsa'nın çivilenmiş eline çevirdi gene. Birden soluğu kesilip fırçasıyla küçük boya kabını elinden düşürdü. Hazreti İsa'nın bileğini sıyırıp geçmişti kurşun.
Efendimiz dedi soluk soluğa, başımı geriye ittiniz. Bana atılan kurşun kolunuza değdi.
Don Camillo.
Kurşun haçın tahtasına saplanmamış diye bağırdı Don Camillo. Nereye gittiğine bakın.
Kiliseciğin karşısına gelen sağ yukarıda bir yerde içinde gümüş bir yürek bulunan bir çerçeve asılıydı. Camı delen kurşun yüreğin tam ortasına gömülmüştü. Don Camillo kilise deposuna koşup uzun bir merdiven getirdi. Kurşunun pencere camında açtığı delikle yürekteki delik arasında bir ip gerdi. İp Hazreti İsa'nın elindeki çivinin 30 santim kadar uzağından geçmişti.
''Başım tam oradaydı.'' dedi Don Camillo. ''Başımı geriye ittiğiniz için kurşun kolunuza çarptı. İşte ispatı.'' ''Bu kadar heyecanlanma Don Camillo.''
Gel gelelim, bir türlü sakinleşemiyordu Don Camillo. Ateşi korkunç bir şekilde yükselmese Tanrı bilir neler yapardı. Tanrı çok iyi biliyordu ki neler yapacağını, kendisi göndermişti ateşi. Yarı boğulmuş bir kedi yavrusu gibi bitkin, yatağına serilmişti Don Camillo. Adamın tabancayla ateş ettiği pencere kilisenin küçücük bir avlusuna bakıyordu. Jandarma çavuşuyla Don Camillo orada durmuş kilisenin duvarını inceliyorlardı. Çavuş pencere eşiğinin tam altında soluk boya üzerinde apaçık görünen 4 deliği göstererek ''İşte ispatı'' dedi. Cebinden bir çakı çıkarıp deliklerden birinin içini kurcaladı. Bir nesne çıkardı oradan. ''Bence mesele çok basit.'' dedi. Uzak bir yerde duran adam makineli tüfeğiyle ışıklı pencereye ateş etmiş. 4 kurşun duvara saplanmış, 5.'si camı delip içeriye girmiş. Don Camillo başını salladı. Söylemiştim size, bir tabancayla yakından ateş edildi. Tabancayla makineli tüfeği ayırt edemeyecek kadar bunamadım daha. İşte bu durduğumuz yerden önce tabancayla ateş edildi. Sonra da uzaklardan makinalı tüfeğin cayırtısı duyuldu.
Öyleyse buralarda boş kovanı bulmanız gerekir diye karşılık verdi çavuş. Görünürlerdi yok ama.
Don Camillo omuz silkti. Otomatik tabancayla mı yoksa revolverle mi ateş edildiğini sırf sesinden anlayabilmek için La Scala'dan bir müzik eleştirmecisi getirtmek gerekir. Herif revolverle ateş ettiyse boş kovan tabancanın içinde kalmıştır.
Çavuş çevreyi araştırmaya koyuldu. Çok geçmeden de aradığını kilisenin 5-6 adım yakınına dikilmiş bir sıra kiraz ağacından birinin gövdesinde buldu. Kurşunlardan biri ağacın kabuğunu sıyırmış dedi. Besbelli doğruydu bu söylediği. Düşünceli düşünceli başını salladı. Bari bilimsel afiyelik yapalım biraz dedi. Bir sırık getirip kilise duvarındaki kurşun deliklerinin hemen önüne yere sapladı. Gözlerini kurşunun sıyırdığı bir kiraz ağacına dikip sağa sola kayarak bir aşağı bir yukarı yürüdü. Sırıkla ağaç gövdesi kurşun delikleriyle düz bir çizgi üzerine gelince karşıya baktı. Orada bir çit, çitin arkasında da bir hendekle dar bir geçit vardı. Don Camillo çavuşun yanına gitti. Hendeğin birer yakasını özenle araştırdılar. Araştırmaya başladıktan 5 dakika sonra Don Camillo, ''İşte burada!'' dedi. Bir makineli tüfek mermi kovanı gösteriyordu. Aynı yerde 3 kovan daha buldular.
''Benim haklı olduğumu doğrulamakta bu.'' dedi çavuş. ''Herif buradan pencereye ateş etmiş.''
Don Camillo başını salladı.
''Ben hiç makineli tüfek kullanmadım.'' dedi. ''Ne var ki başka silahların mermilerinin havada bir eğri çizmediklerini biliyorum. Kendin de incele gör.''
Tam o sırada bir jandarma gelip çavuşa köyde herkesin sakin olduğunu bildirdi.
''Çok sağ ol'' dedi Don Camillo. ''Hiçbirine ateş eden olmamıştı. Bana ateş edilmişti zaten.''
Çavuş jandarmanın tüfeğini aldı. Yere yatarak kilisecik penceresinin üst bölümündeki camlara nişan aldı. Don Camillo'ya atılan kurşunun oradan içeriye girdiğini hatırlıyordu.
''Şimdi ateş edersen kurşun nereye gider?'' diye sordu papaz.
Bunu hesaplamak çocuk oyuncağıydı. Bulundukları yerden atılıp kilisecik penceresinden kiliseye giren bir kurşun, kilise kapısının 3 metre kadar yakınında sağdan birinci günah çıkarma hücresinin kapısına çarpardı hiç kuşkusuz.
''Bu eğitilmiş bir kurşun değilse ikiye bölünmedikçe mihrabın yakınından geçemez.'' dedi çavuş. ''Bu da gösteriyor ki sizin karıştığınız her iş saçını başını yoldurur insana.'' ''Bir saldırgan yetmiyor beyimize. Neymiş efendim? İlle de 2 kişi ateş etmeli. Biri pencerenin önünden, öbürü de 150 adım ötedeki bir çitin arkasından.'' ''Böyleyimdir ben.'' diye karşılık verdi Don Camillo. ''Ne de olsa hovardalık var serde.''
O gece Peppone bütün adamlarıyla mahalli parti teşkilatı yetkililerini merkeze çağırdı. Suratı asıktı Peppone'nin.
''Yoldaşlar'' dedi, ''durumu karıştıracak yeni bir olay var. Dün gece bilinmeyen birisi o sözüm ona köy papazını ateş etmiş. Gericiler bu olaydan yararlanarak sesini yükseltiyor, partimize çamur atıyorlar. Her zamanki ödleklikleri yüzünden açık saçık konuşamayan gericiler köşe başlarında fısıldaşarak bu saldırının sorumluluğunu bizim sırtımıza yüklemeye çalışıyorlar.''
Lungo elini kaldırdı, Peppone konuşmasını işaret etti.
''Her şeyden önce'' dedi Lungo, ''gericilerin delil göstermelerini isteyelim. Acaba gerçekten birisi papazı öldürmeye kalkıştı mı? Ortada bir şahit yok. Ya o pek sayın papaz efendi o pis dergisinde bize çatma fırsatı yaratmak için kendisi revolverle ateş etmişse? Delil gerek her şeyden önce.''
''Doğrudur!'' diye bağırıştı dinleyenler. ''Lungo sözlerinde haklı.'' Peppone araya girdi.
''Bir dakika, Lungo haklı olması da haklı ama duyduklarımızın gerçek olması ihtimalini de bir yana atmayalım. Hepimiz Don Camillo'nun karakterini biliyoruz. Onun böyle kalleşçe yollara sapacağını söylemek kolay değil.''
Bu kez de Milanetto'daki hücrenin başkanı Spokia Peppone'nin sözünü kesti.
''Peppone yoldaş, unutma ki papaz her zaman papazdır. Duygularına kapılıyorsun. Beni dinlemiş olsaydın o pis dergi yayınlanamazdı bile.'' Partimiz Pizzi'nin intiharı ile ilgili o iğrenç dedikodulara katlanmak zorunda kalmazdı bugün. Halkın düşmanlarına acımak olmaz. Halkın düşmanlarına acıyan halka ihanet etmiş demektir.
Peppone yumruğunu masaya indirerek kükredi.
Senden vaaz isteyen olmadı şimdi.
Spokia etkilenmiş görünmüyordu.
Dahası da var diye bağırdı. Zamanında bize karşı koyacağına, eyleme geçmemize izin vermiş olsaydın, bu lanet gericiler sürüsü bizi engelleyemezdi. Ben, Spokia 25 yaşında zayıf bir delikanlıydı. Gür saçları vardı. Bunları geriye doğru fırçalayarak yanlarını sımsıkı başına yapıştırmış, üstteki saçlarsa bir ibik gibi dikilmişti. Tıpkı kuzeyli kabadayılar ya da Trastevereli yol yordan bilmez köylülerin havasına bürünmüştü böylece. Küçücük gözleri, incecik dudakları vardı. Peppone saldıracakmış gibi yürüdü adamın üstüne. Yiyecekmiş gibi bakarak konuştu. ''Yarım akıllının birisin sen.'' Spokia'nın rengi attığıma karşılık vermedi. Peppone masaya dönüp konuşmasını sürdürdü. ''Gericiler bir papazın sözlerinden başka dayanağı olmayan bir olaydan yararlanarak halkın itibarıyla küstahça oynuyorlar. Yoldaşların her zamankinden daha kararlı olmaları gerekiyor. Soysuzca laf...'' Ansızın bir şeyler oldu Peppone'ye. Böylesi hiç başına gelmemişti. Kendi sözlerini dinlemeye başladı Peppone. Sanki dinleyicilerin arasına karışmış da Peppone'yi dinliyormuş gibi geldi Peppone'ye. Ve o satılmış oğlu satılmışlar, proletaryanın düşmanlarının beslemesi kilise, açlıktan kırılan işçiler. Peppone dinledi, dinledi. Sanki başka bir adam konuşuyordu karşısında. Savoy çetesi, yalancı kilise, gerici hükümet, Amerika, plutokrasi. Peppone düşünüyordu. Şu plutokrasi de ne demek oluyor acaba? Şu herif anlamını bile bilmediği lafları ne diye haykırıp duruyor. Çevresine bakındı, güçlükle tanıyabildi gördüğü yüzleri. Kötü kötü bakıyorlardı hepsi. En kötüleri de o genç Spokia'ydı. Aklına sadık adamı Brusco geldi, onu araştırdı. Odanın ta öbür ucunda kollarını kavuşturmuş, başını önüne eğmiş duruyordu Brusco. ''Düşmanlarımız iyi bilsinler ki mukavemet hareketi zayıf düşmemiştir. Özgürlüğümüzü savunmak için elimize aldığımız bu silahlar...'' Kendisinin çılgın gibi bağırdığını duyuyordu Peppone. Sonunda alkış sesleriyle uyandı. Merdivenlerden inip giderken Spokia, ''Korkunç güzel'' diye fısıldadı kulağına. ''Biliyor musun Peppone, eyleme geçmemiz bir tek ıslığa bakar. Benim oğlanlar bir saat içinde hazır olurlar.'' ''Çok iyi, çok güzel'' diye karşılık verdi Peppone adamın omzunu okşayarak. Oysa kendisinin de bilemediği bir duyguyla herifi yere devirmek istiyordu. Brusco ile yalnız kaldığında karşılıklı bir süre sustular. ''Ee'' dedi Peppone sonunda, ''dilini mi yuttun? Daha iyi konuşup konuşmadığımı bile söylemedin.''
''Çok güzeldi, olağanüstüydü konuşman. Bence en güzel konuşmanı yaptın.''
Sessizlik yeniden kapladı ikisine de. Peppone bir defterde bir takım hesaplar yapıyordu. Birden kağıtlar uçmasın diye üstlerine koyduğu kristal parçasını yakalayıp hırsla yere çaldı. Uzun, karmakarışık, şiddetli bir küfür savurdu böğürür gibi. Brusco baka kalmıştı.
''Mürekkep damladı'' dedi Peppone defteri kapayarak.
''O dolandırıcı Barkini'nin sattığı dolma kalemler hep böyledir işte'' diye karşılık verdi Brusco.
Peppone'nin kurşun kalemle yazdığını, mürekkep damlama hikayesinin pek de yenir yutulur bir dolma olmadığını söylemekten dikkatle kaçındı. Dışarıya çıkınca karanlığın içinde yol ayrımına dek yürüdüler. Orada Peppone sanki Brusco'ya bir şey söyleyecekmiş gibi durakladı. Ancak kısacık bir cümle döküldü ağzından.
''Eh, yarın görüşürüz.''
''Görüşürüz şef, iyi geceler.''
''İyi geceler Brusco.''
İyi niyetli insanlar. Noel yaklaşmaktaydı. Hazreti İsa'nın doğuşunu gösteren küçük heykelcikleri dolaptan çıkarıp temizleme, elden geçirme, lekelerini silme zamanı gelmiş de geçiyordu bile. Gece epeyce ilerlemiş olduğu halde Don Camillo kilise deposunda hala çalışıyordu. Pencereye vuruldu bir ara. Gelenin Peppone olduğunu görünce kalkıp kapıyı açtı. Don Camillo çalışmasını sürdürürken Peppone bir köşeye ilişti. Oldukça uzun bir süre konuşmadılar. Birdenbire öfkeyle bağırdı Peppone.
''Allah kahretsin, cehennemin dibine!''
''Küfretmek için benim depomdan başka yer bulamadın mı?'' diye sordu Don Camillo sakince. ''Sizin parti merkezinde küfretsen olmaz mıydı?''
Peppone homurdandı. ''İnsan artık doya doya küfür bile edemez oldu orada. Sövüp saymaya bir başlamaya gör. Hemen nedenini, niçinini sorarlar adamdan.'' Don Camillo San Joseph'in sakalına biraz üstü beç sürdü. Kısa bir sessizlikten sonra Peppone gene konuştu.
''Dürüst insanlar bu iğrenç dünyada yaşayamaz.''
''Sana ne bundan yahu?'' diye sordu Don Camillo. ''Ne zamandan beri dürüst bir insan oldun?''
''Doğduğumdan beri dürüst bir insanım ben.''
''Bak hele, aklımın ucundan bile geçirmezdim bunu.'' dedi Don Camillo.
Saint Joseph'in sakalını düzeltmeyi sürdürdü. Sonra Aziz'in elbisesine çeki düzen vermeye girişti. Kızgın kızgın sordu Peppone. Daha çok sürer mi bu iş?
Bana yardım etseydin çabucak biterdi.
Peppone'nin işi motor onarmaktı. Kürek kadar elleri, beceriksizmiş gibi görünen koca koca parmakları vardı. Vardı ama kimin saati bozulsa onartmak için Peppone'ye götürürdü. Böyle iri yarı adamların en ince işleri yapmaya yatkın oldukları bir gerçektir çünkü. Peppone bir arabanın kaportasını ya da tekerlek millerini usta bir ressam gibi boyayabilirdi.
''Deli misin Nesin?'' dedi. ''Hiç azizlere elimi sürer miyim ben? Kayyum mu sandın beni?''
Don Camillo açık dolabı karıştırdı. Pembeli beyazlı çıkardı, serçe kadar şey bebek İsa'nın ta kendisiydi. Peppone onu nasıl eline aldığını bile fark etmeden küçük bir fırça kullanarak üzerinde özenle çalışmaya koyuldu. Don Camillo ile bir masaya karşı karşıya oturmuşlardı. Ama lamba aralarında olduğu için birbirlerinin yüzünü göremiyorlardı.
''Korkunç bir dünya bu,'' dedi Peppone. ''Kimseye güvenip de bir şey söylemeye cesaret edemiyor insan.'' ''İnanır mısın? Kendime bile güvenemiyorum.''
Don Camillo kendini işine vermiş görünüyordu. Meryem Ana'nın bütün yüzünün boyanması gerekliydi.
''Bana güveniyor musun?'' diye sordu kayıtsızca. ''Bilmem ki. Bana bir şeyler söylemeyi denesene. O zaman anlarsın güvenip güvenemeyeceğini.''
Peppone işin en güç yanı olan bebeğin gözlerini boyamayı bitirmişti. Sonra küçük dudaklara biraz kırmızı boya dokundurdu.
''Her şeyi bırakıp çekileyim istiyorum. Gel gelelim yapamıyorum.'' dedi.
''Kim engel oluyor ki sana?''
''Bana engel olmak mı? Elime bir demir çubuk aldın mı bir alayı önüme katarım.''
''Korkuyor musun?''
''Hayatımda hiç korktuğum olmadı.''
''Benim oldu Peppone. Arada sırada korkarım ben.''
Peppone fırçayı boyaya batırdı. Neredeyse duyulamayacak bir sesle
''Ben de korkarım arada sırada.'' dedi.
Don Camillo içini çekti. Kurşun alnımın 10 santim yakınından geçti. O anda başımı geriye çekmemiş olsaydım hesabım görülmüştü. Bir mucizeydi kurtulmam. Peppone yüzünü tamamladığı bebeğin bedenini boyamaya girişmişti şimdi de.
''İsabet ettiremediğime üzgünüm.'' diye mırıldandı. ''Çok uzaktaydım. Arada kiraz ağaçları vardı üstelik.''
Don Camillo'nun tüyleri diken diken oldu. Konuşmasını sürdürdü Peppone. ''Brusco çocuğu korumak için 3 gecedir Pizzi'nin evinin çevresinde nöbet tutuyor. Çocuk pencereden babasını ateş edeni görmüş olmalı. Ateş eden de biliyor bunu. Bu arada ben de evini bekledim. Katil Pizzi'yi kimin öldürdüğünü senin de bildiğini biliyordur elbette.''
''Katil mi? Kim ki o?''
''Bilmiyorum.'' diye karşılık verdi Peppone. ''Kilisecik penceresine tırmanırken uzaktan gördüm de ondan önce davranıp ateş edemedim. O ateş eder etmez ben de ateş açtım ona ama vuramadım.''
''Tanrı'ya şükür.'' dedi Don Camillo. ''Senin ne yaman atıcı olduğunu bilirim. Demek bir değil, 2 mucize karşısındayız.''
''Katil kim olabilir acaba? Bunu yalnız çocukla sen biliyorsun.''
Peppone yavaş yavaş karşılık verdi.
''Evet Peppone, biliyorum ama günah çıkarmanın gizliliğini hiçbir şey bozduramaz bana.''
Peppone içini çekip boyamayı sürdürdü. ''Bir mesele daha var.'' dedi birden. ''Artık hepsi değişik gözlerle bakıyorlar bana. Hepsi, hatta Brusco bile.''
''Brusco da senin ya da bütün ötekilerin düşündüğünü düşünüyor çünkü.'' diye karşılık verdi Don Camillo. ''Herkes birbirinden korkuyor. Her ağzını açan kendini savunma gereğini duyuyor.''
''Peki ama niçin?''
''Politikayı bir yana bırakalım mı?''
Gene içini çekti Peppone, kederli kederli karşılık verdi.
''Sanki bir zindana kapatılmışım gibi geliyor bana.''
''Bu dünyada her zindanın bir çıkış yolu vardır,'' dedi Don Camillo. ''Ancak beden kapatılabilir zindana. Oysa ne önemi var ki bedenin?''
Bebek tamamlanmıştı. Temiz, parlak renkleri Peppone'nin iri esmer ellerini aydınlatıyor gibiydi. Peppone gözlerini ona dikince yaşayan bir bedenin sıcaklığını avucunda duyar gibi oldu. Zindana kapatılmış olduğunu o saat unutuverdi. Bebeği özenle masaya yerleştirdi. Don Camillo da Meryem Ana'yı yanına koydu.
''Oğlum Noel için bir şiir ezberliyor,'' dedi Peppone gururla. ''Her akşam yatmadan önce annesinin onu çalıştırdığını duyuyorum. Harika bir oğlan.''
''Biliyorum,'' dedi Don Camillo. ''Piskopos'a okuduğu şiiri ne güzel okumuştu.''
Peppone diklendi.
''Yaptığın en alçakçı işlerden biriydi o,'' diye bağırdı. ''Ama yanına bırakmayacağım bunu, ödeşeceğiz.'' ''Ödeşmek ya da ölmek için bol bol zaman var,'' diye karşılık verdi Don Camillo.
Sonra küçük eşek heykelciğini alıp çocuğuna doğru eğilmiş Meryem Ana'nın yanına koydu.
Bu Peppone'nin çocuğu, bu Peppone'nin karısı, bu da Peppone dedi sonunda eşek heykelciğini göstererek.
Peppone öküz heykelciğini alıp gruba ekleyerek, bu da Don Camillo dedi.
Oh ne iyi dedi Don Camillo, hayvanlar her zaman birbirini anlar.
Peppone bir şey söylememekle birlikte gül pembesi bebeğin sıcaklığını hala avucunda hissettiğinden çok mutluydu. İki adam bir süre daha loş ışıkta oturup küçük heykelcikleri seyrederlerken Don Camillo'nun küçük dünyasını kaplayan sessizliği dinlediler. Bu artık uğursuzlukla değil, huzur ve esenlikle dolu bir yüce sessizlikti.
Son. Kitabın sonu. 31 Ekim 2010. Sayfa 185.